Ayrım 2.
İleride daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi 27 Mayıs 1960 hareketinin sonrasında yapılan 1961 Anayasası daha çok askeri ya da sivil kökenli bürokrasiden gelen ve çoğu zaman Türkiye'ye özgü bir deyimle aydınlar diye adlandırılan bir tabakanın ürünüdür. Amaç bu tabakanın kendi özlemlerini ve değerlerini yine onun getirdiği kurumlar ve kurallar yoluyla gerçekleştirmek olmuştur. Özde bu belge, sanayileşen ve değişen bir Türkiye'de toplum yapısının yarattığı yeni burjuvazi ile 27 Mayıs hareketinin yeniden ön plana getirdiği bürokratik kökenli bir seçkinler tabakası arasında geçici bir uzlaşma niteliği taşıyor. Yeni burjuvazi, devlet yönetimine tam ağırlığını koymaya çalışırken, bürokrasi de Tanzimat'tan beri sürdüre geldiği öncülük durumunu yitirmemeye uğraşıyor. 1961 Anayasası bu denge özelliğiyle ilkelerinde bir bozulma olmadan ancak 10 yıl sürebildi. Anayasada 1971 ve 1973'te yapılan değişiklikler ise 27 Mayıs karşısındaki güçlerin aradan geçen 10 yıl içinde yeniden ağırlık kazanarak bu dengeyi bozması ve çok daha başka yollardan önlenebilecek olayları bir anarşi ortamını belirtileri durumuna getirerek devletin bastırıcı gücünü arkaya alıp yeni bir yönetim düzeni kurması olarak yorumlanabilir. Değişikliklerin temel amacı değişen dengeye daha uygun düşecek ve bu yeni dengeyi ya da dengesizliği daha iyi koruyabilecek kuralları getirmekti. 1961 Anayasası'nın 27 Mayıs sonrası da Demokrat Parti'nin kapatıldığı ve bazı çevrelerin görüşlerini serbestçe dile getirmelerine olanak tanımadığı bir dönemde yapılması, bu anayasayı nasıl yanıltıcı biçimde aydınların özlemlerinden ve değerlerinden yana çekebilmişse, 1971 ve 1973 değişikliklerinin sol güçlerin ezildiği bir zamanda ve sınırlı bir tartışma ortamında gerçekleştirilmesi de aynı ölçüde yanıltıcı olmuştur. Bu durum anayasanın toplumdaki gerçek güçler dengesinin de gerisinde kalması sonucunu doğurdu. 1982 Anayasası ise 12 Eylül hareketinin ardından siyasal partilerin büsbütün kapatıldığı bir ortamda ve atanmışlık niteliği 1961'deki Temsilciler Meclisi'ne göre çok daha ağır basan bir danışma meclisinin katılmasıyla doğrudan doğruya silahlı kuvvetlerin üst komuta düzeyindeki görüşlere uygun olarak yapıldı. Dolayısıyla bu anayasanın da sonuçta o kesimin sorunlara bakış açısını, gözlemlerini, çözümlerini ve ülkenin geleceğine yönelik görüşlerini yansıtması doğaldır. Ancak unutmamak gerekir ki 1961 ve 1982 anayasaları yapılışlarında izlenen yöntem ve ağır basan güç ne olursa olsun halk oylamasına sunulan meşruluklarını bu yoldan kazanan birer toplum sözleşmesi niteliği edinmelerini halkın oylarına dayandıran belgelerdir. Bu nokta elbet onların yapıcılarını da etkilemiş ve ortaya çıkacak metnin oylanmak üzere halk yığınlarına sunulacağı düşüncesi çözümlerde ve kurallarda tam anlamıyla serbest davranılmasını önlemiştir. Tabii halk oylamasının sınırlayıcı etkisi oylama öncesindeki kampanya sırasında ne ölçüde geniş bir tartışma ortamının bulunup bulunmadığına bağlı. Ama bu ortamın çok sınırlı olduğu durumlarda bile anayasa yapanlar o günkü halk yığınlarının da ötesinde ülkenin yönetim gelenekleriyle uzun süredir benimsediği ülkülerle ve toplum yapısındaki gelişmelerle bağlıdırlar. Onların büsbütün dışına çıkıp keyiflerince anayasa yapamazlar. Bu bakımdan anayasa yapmanın ya da anayasa değiştirmenin genellikle sanıldığı kadar kolay ve eninde sonunda bilek gücüyle çözülebilecek bir sorun olmadığını önemli belirtmek gerekir. Toplum yapısındaki gelişme yönlerine ters düşmeyecek bir anayasa yapmak ya da anayasayı bu yönlere uygun bir biçimde değiştirebilmek, gerçekçi gözlemlere dayandırılması zorunlu bir hukuk ustalığı istiyor. İşte kamuoyunun ve örgütlenmiş toplumsal güçlerin tepkileri en azından bu alandaki yanılmalara karşı getirilebilecek uyarmalar bakımından değer taşır. Bunların serbestçe açığa vurulamadığı bir ortamda yapılan ya da değiştirilen anayasalar gerçekçi ve sürekli olamaz. Oysa salt hukuk açısından düşünüldüğü zaman anayasaların yapılması ya da değiştirilmesi parlamentolardaki basit aritmetik hesaplarıyla çözülebilecek bir sorun olarak görülebilir. Çoğu zaman anayasalar kendi değiştirilişlerinin kurallarını da kendileri gösterirler. Örneğin Türkiye'de şimdiki 1982 anayasasının değiştirilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/3 tarafından imzalanmış bir yazılı teklifin sunulması, bu teklifin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunca kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanınca yayınlanması gerekir. Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini uygun bulmayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermiş ve meclisin aynı metinde ısrar edişiyle karşılaşmışsa, bu metni halk oylamasına sunabilecek ve ancak halkın çoğunluğunca kabul edilmişse yayımlanabilecektir. Bazen bir ülkenin siyasal yaşamında en az anayasalar kadar önemli rol oynayan başka bazı kurallara da rastlanır. Bunların başında seçim sistemleri geliyor. Bir ülkede uygulanan seçim sistemi, o ülkenin siyasal yaşamı üzerinde çok büyük etkiler gösterdiği halde, bunun anayasayla belirlenmeden daha kolay değiştirilebilen metinlere bırakılması olağandır. Nitekim 1961 anayasası yapılırken, genellikle nispi temsil lehinde çok elverişli bir havanın bulunmasına ve 27 Mayıs öncesinden beri nispi temsilin neredeyse vazgeçilmez demokrasi unsurlarından biri olarak savunulmasına karşın, bunun anayasaya konulmasından kaçınılmış, Türkiye'de ilk defa denenecek olan bir sistemin anayasa kuralı olarak dondurulması istenmemiştir. 1982 anayasası da aynı tutumu benimsiyor. Bununla birlikte bir ülkenin anayasasını incelerken bu çeşit anayasa ötesi kuralların varlığını unutmamak ve asıl anayasa metninin yanında onları da incelemek gerekir. Siyasal partilerle, derneklerle, basınla ve çeşitli özgürlüklerin düzenlenmesiyle ilgili yasalar, bir ülkedeki anayasa düzenini somutlaştıran, anayasaları soyut bir takım ilkelerin sınırladığı belgeler olmaktan çıkaran kurallar getirir. Anayasaların uzun ve ayrıntılı oluş derecesi, çoğu zaman anayasa yapımcılarının bu anayasa ötesi kurallar bakımından daha sonraki toplumsal güçler dengesine olan güvenlerine bağlıdır. Kendilerinden sonraki dengeye pek güvenmeyen yapımcılar, anayasaya yalnız temel ilkeleri koymakla yetinmez, bunların ayrıntılı biçimde düzenlenişini de geniş ölçüde anayasayla çözmeye çalışırlar. Bugünkü anlamda anayasa kavramı, sanıldığı kadar eski bir kavram değil. Gerçi eski Yunan devletlerinin ya da daha yakın çağlardaki krallıkların temel devlet yapılarından söz ederken de, anayasa kelimesinin karşılığı sayılabilecek terimler kullanılmış ama bir arada yaşamaya niyetli insanların bu birlikte yaşayışı düzenleyen temel kuralları yazılı olarak görmelerine yarayacak bir belge anlayışı oldukça yeni. Devletin temeli sayılabilecek bir yazılı kurallar bütünü meydana getirmek ve böylece yöneticilerin keyfi davranışlarını önlemek düşüncesi daha çok 18. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa'daki salt yetkili hükümdarlara karşı uğraşmalardan doğuyor ve Büyük Fransız İhtilali ile birlikte güç kazanıyor. 19. yüzyılın en belirgin özelliklerinden biri, devletlerin yönetim düzenini, vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini yazılı belgelere dayandırmak amacı güden çabaların o yüzyılda yoğunlaşmasıdır. İşte bu çabalar genellikle anayasacılık hareketleri adıyla anılır. Mutlakiyetçi hükümdarlara karşı baş kaldıranlar, yalnız yasaların yapılmasına katılacak gerçekten yetkili bir parlamentonun toplanmasını, tam bağımsızlığa kavuşturulmuş yargıçlar eliyle adalet dağıtacak mahkemelerin kurulmasını ve vatandaşlara tanınan özgürlüklerin genişletilmesini istemekle kalmıyor, bütün bunların bir de anayasa adını taşıyan bir belgede gösterilmesini zorunlu sayıyorlar. Bu hareketler sonunda bazen Fransız İhtilali'nde olduğu gibi kurulan meclislerin kendi kendilerine anayasa yaptıkları oluyor ama daha çok rastlanan durum, baştaki hükümdarların ya mecbur kaldıkları için ya da lütfedercesine kendi uyruklarına anayasalı bir düzen bağışlamaları. Bu nedenle Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda anayasa sözü neredeyse keyfilikten uzaklaştırılmış bir sınırlı iktidarın ve daha geniş bir özgürlük düzeninin etiketi haline gelmiş, duygusal ve kutsal bir anlam kazanmış. Osmanlı İmparatorluğu'nda da durum böyle. kanun-u esasi kavramı ile meşrutiyet kavramlarının aynı zamanda ortaya çıkışı bunlar arasındaki ilişkiyi açıkça gösteriyor. Meşrutiyet, meşruti hale getirilmiş, yani şarta bağlanmış, kısıtlanmış, sınırlandırılmış yönetim düzeni demek. Hele ikinci meşrutiyet döneminde kanun-u esası ile hürriyet, yani anayasa ile özgürlük kavramları neredeyse eş anlamlı olarak kullanılmış. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meşrutiyet hareketleri, batıdaki anayasacılık hareketlerinin birer serpintisi sayılabilir ama sınıfsal temellerden yoksun birer serpinti. Batı Avrupa'daki anayasacılık hareketlerinin 18. yüzyıl sonlarında başlaması ve 19. yüzyılda yoğunlaşması basit bir rastlantı değildir. Bu yüzyıllar Avrupa'da Orta Çağ sonlarından beri gelişmekte olan yeni bir toplum sınıfının, burjuvazinin artık açıktan açığa en üstün güç olarak belirmeye başladığı, bu egemenliğini kurumlar ve kurallar yoluyla sağlamlaştırmak için uğraştığı bir döneme rastlıyor. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa'nın yaygın toplum düzeni olan feodalite ya da derebeylik çeşitli ekonomik etkenlerin sonucunda yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Bu etkenlerin başında güneyde Haçlı seferleri, kuzeyde de İskandinav gemicilerin gidiş gelişleri dolayısıyla Avrupa ticaretinin canlanmaya başlaması ve tarımsal yapının değişmesi geliyor. Önceleri Burg ya da Burg denen şatolu pazar kasabalarından başlayıp gelişen kent hayatı, insanları özgürleştirmekte, onları tarım ekonomisinin feodal toprağa bağlı serflik düzeninden kurtarmaktaydı. Böylece Burg ya da Burglardan başladığı için burjuvazi diye anılan yeni bir sınıf ortaya çıkmaktaydı. Değişen ekonomi düzeni, eski feodalitenin kurallarına ve hukuk yapısına sığmayan, bunu yıkmak isteyen yeni bir toplumsal güç yaratmıştı. Burjuvalar derebeylerine karşı kralların, hükümdarların giriştikleri mücadelede merkezci otoritenin baş yardımcısı oldular. Feodalitenin yıkılması, merkezci ve sağlam krallıkların kurulması burjuvazinin durumunu güçlendirmiş oldu. Bir süre için burjuvazi kendi çıkarını ülkeyi parçalama ve feodaliteyi diriltme tehlikelerine karşı merkezciliğin ve hatta mutlakiyetin tutulmasında görüyordu. Üstelik mutlakiyet yönetimleri, tüccarın yararına olarak izledikleri merkantilist, yani ticareti kollayıcı politika sayesinde aradaki bu çıkar birliğini daha da arttırmış oluyorlardı. 17. ve 18. yüzyıllara gelindiğinde artık kapitalist nitelikte, yani büyük sermayeye dayanan güçlü bir burjuva sınıfı doğmuştu. Burjuvaların uysal bir ortaklıkla yetinmeyerek iktidardan pay istemeye başlamaları, krala ve çevresindeki soylulara karşı direnmeye girişmeleri bu aşamayla birlikte gözükmektedir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren gerçekleştirilen sanayi devrimi ise kapitalist burjuvaziyi daha da güçlendirmiştir. Anayasacılık hareketleri bütünüyle elbette ilerici bir nitelik taşıyor. Güçlenen burjuvazi, iktidara katılma uğraşmalarına başladığı zaman bunu yalnız kendi adına yapmıyor. Destek olarak halk yığınlarını da birlikte sürüklüyordu. Ortaya atılan evrensel özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sloganları, belki eninde sonunda yalnız burjuvaların işine yarayan yeni düzenlerin kurulmasına vardı. Ama arada feodalitenin kalıntıları ile aristokrasi ve mutlak krallar yıkılmış, daha sonraki halkçı hareketler için yol açılmış oldu. Buna karşılık anayasacılık hareketinin çok geciktirildiği Rusya'da ise aşağıdan gelen sosyal patlamalar karşısında yalnız çarlık ve aristokrasi yıkılmakla kalmadı. Burjuvazi de silindi gitti. 1917 ihtilalinin basit bir anayasa değişikliği ile yetinmeyip bütün toplumu alt üst edecek boyutlara ulaşmasında bu gecikmenin de payı vardır. Anayasacılık hareketlerinin incelenmesi açıkça gösteriyor ki, devlet yönetiminin kurallara bağlanması ve vatandaş haklarının korunması bakımından anayasalar daha çok, özellikle 19. yüzyıl içinde gelişmiş olan klasik demokrasi anlayışıyla yakından ilgilidir. Oy hakkının genelleşmesi ve eşitleşmesi yanında, çoğunluğun yönetim hakkını tanıyan, ama buna karşılık azınlığın korunması ve bireysel temel hakların devlete karşı güvenlik altına alınmasına önem veren klasik demokrasi anlayışının temel inançlarından biri de anayasaların üstünlüğü ilkesidir. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde bu üstünlük anayasayla açıkça ilan edilmiş ve zamanla bunun korunması için gerekli bir yargı denetimi geliştirilmiştir. Türkiye'de de 1961 anayasasıyla anayasanın üstünlüğünü koruyacak bir yargı denetimi kabul edildi ve aynı denetim değişik ölçülerle de olsa 1982 anayasasıyla sürdürüldü. Anayasaya uygunluğun yargısal denetimini geliştirmemiş ülkelerde ise anayasalar vatandaşların gözünde siyasal iktidarların bir takım temel ilkelere uyup uymadıklarını ölçmeye yarayacak saygıdeğer ve üstün bir metin sayılmakta, anayasaya aykırı davranışlar şiddetle tepki doğurmaktadır. 1924 Anayasası'nın çok partili dönemde uygulanışı ile birlikte Türkiye'de de böyle bir ortama girildi. Ve iktidarların tutumları özellikle anayasa ilkeleri açısından eleştirilmeye başlandı. Belli bir tek metin halinde anayasası olmayan İngiltere'de bile büyük tarihsel değerler taşıyan temel yasalar, beratlar, fermanlar ve gelenekler bakımından da durum aynıdır. Orada devletin en üstün yetkili organı sayılan parlamento, bu üstünlüğünün sonucu olarak her şeyi, hatta o temel belgelerdeki kuralları bile basit çoğunlukla değiştirme yetkisine sahip olduğu halde, böylesine köklü kurallar söz konusu olunca çok daha temkinli davranır, sanki görünmez bir anayasayla kendini bağlı hisseder. Klasik demokrasi anlayışı ile anayasalar arasındaki bu yakın ilişkiye karşılık, Marksist demokrasi denen başka bir demokrasi anlayışına uygun yönetimlerin sürdürüldüğü ülkelerde anayasalara aynı gözle bakılmadı. Demokrasiyi soyut ve mutlak bir kavram olarak değil de toplumların ekonomik yapılarındaki somut değişiklikler yoluyla adım adım gerçekleştirilebilecek sürekli bir oluş olarak alan Marksizm, bireyin korunmasını devlete karşı düşünülmesi gereken bir sorun olarak görmez. Marksizm'de önemli olan bir takım özgürlüklerin soyut bir sıralamayla ilan edilmesi ve yargısal yollardan korunması yerine toplumdaki yapısal değişiklikler yoluyla yaratılması, artan ve gitgide daha iyi dağılan bir üretim sayesinde oluşturulmasıdır. Klasik demokrasinin özgürlük kavramına karşılık, Marksist demokrasi özgürleştirme kavramını çıkarır. Marksizme göre bu özgürleştirmeyi gerçekleştirecek ve sınıfsız bir toplum yaratacak olan da emekçi sınıflar ve özellikle işçi sınıfıdır. Onun içindir ki devlet yapılarını Marksist demokrasi ilkelerine dayandırmış olan ülkelerde uzun süre iktidar yollarının öbür sınıflara kapalı tutulması gerekti. Oralarda uygulanan kuramı savunanlara göre başlangıçta emekçi sınıfların tekelinde bulunan devlet mekanizması da zamanla nitelik değiştirecek, bir zorlama ve gütme aracı olmaktan çıkıp sınıfsızlaşmış, özgürleşmiş ve her türlü sömürülme tehlikesinden kurtulmuş insanların birlikte yaşayış örgütü olacaktı. Böylece yaygın ve alışılmış anlamdaki devletin ortadan kalkması, onun yerini baskı ve sınıf egemenliği aracı olmaktan çıkmış bir başka örgütlenme biçiminin alması söz konusuydu. Anayasalar, Marksist demokrasinin bu süreci içinde belli aşamaların birer yansıması olmaktan öteye pek fazla bir değer taşımadı. Aşamalar geçildikçe anayasaların da değişmesi, yani ekonomik, sosyal temeller üzerine kurulmuş politik örgütlenişi daha iyi yansıtacak duruma getirilmesi normal sayılmaktaydı. O ülkelerdeki temel sorun, bireysel hakların devlete karşı korunması değildi. Oralarda tam tersini, bireyin özgürleştirilmesi için emekçi sınıflar elindeki devlet gücünün ağır basması gerekliydi. Böyle olunca oralarda anayasalara dayanılarak yapılacak siyasal ya da yargısal denetimin ancak göreceli bir anlamı olmaktaydı. Zaten o ülkelerde toplumu sınıfsızlaştırma amacına yönelmiş bir emekçi iktidar tekelinin bulunuşu, klasik demokrasilerin hukuk metinleri arasında görülen kural hiyerarşisini de gereksiz kılmaktaydı. Gerçekten anayasadan başlayıp yasalardan geçerek tüzük ve yönetmelik gibi yönetim metinlerine kadar inen böyle bir hiyerarşi, klasik demokrasilerin hukuk sistemlerinde hayli yaygın olduğu ve metinler arasında genellikle bir denetim sırası bulunduğu halde, Marksist yönetimlerdeki iktidar bütünlüğü böylesine sıkı bir sıralandırmayı ve aşamalı kural denetimini gereksiz kılmıştır. Daha doğrusu düzenleyici metinler herhangi bir sıraya bağlı olmaksızın birbirlerinin kurallarını değiştirebilmekte, örneğin bir Bakanlar Kurulu kararnamesi ile bazı yasalarda değişiklik yapılabilmekteydi.